Ayrımon sayfa 86. Eğer gelin de damat da dulsa, gelin küçük sevimli kasabamızda iki yıl bile oturmamışsa, damat da onun yanında ancak bir aydır kiracılık ediyorsa, Mösyö bu Allah'ın cezası için bir an önce sona erdirilmesini istiyor, madam da buna hoşgörülü bir gülücükle boyun eğiyorsa, işte sevgili okuyucum, o zaman nikah sessiz sedasız kıyılır genellikle. Gelin nazlı duvağını tutturmak üzere portakal çiçeklerinden bir taşla yetinir, düğün günü eline aldığı dua kitabının yaprakları arasına orkide falan da koymaz. Gelinin küçük kızı da Bay ve Bayan Humbert'in hayatlarını birleştiren törene güzelim bir menekşe çeşidini katabilirdi. Ne var ki köşeye sıkıştırılmış Lolita'ma daha şimdiden pek fazla yaklaşmaya cesaretim olmadığından küçüğü pek sevdiği Q kampından ayırmanın yerinde olmayacağı görüşünü benimsemek zorunda kaldım. Sözde tutku dolu, yalnız bir kadın olan Charlotte'cuğum gündelik hayatında fazlasıyla gerçekçiydi. Çoğunluğa ayak uydurmaya bayılıyordu. Dahası kalbiyle gözyaşlarına söz geçirememesine karşın ilkeleri olan bir kadındı. Belli ölçüde metresim olur olmaz, belli ölçüde diyorum. Çünkü bütün uyarıcılara karşın eli ayağı birbirine dolaşan ama istekli şerisi ne kahraman bir şeriydim bendeniz ama. Başta biraz ıkınıp sıkındıysa da sonraları kulağına ancak Avrupalı erkeklerin bilebileceği türden aşk sözleri fısıldayarak arayı kapattı. Sağ olsun beni hemen Tanrı ile olan ilişkilerim konusunda sorguya çekmeye kalkıştı. Onu bu konuda oldukça açık görüşlü olduğumu söyleyebilirdim. Ama bunun yerine bayağı bir dindarlık kisvesine sığınarak evrensel bir ruhun varlığına inanç duyduğumu söyledim. Gözlerini tırnaklarına dikerek ailemin bazı garip özellikleri olup olmadığını sordu. Babamın anne tarafından büyük babası, diyelim ki Türk olsaydı benimle evlenmekten vazgeçer miydi diye sorarak karşıladım bu soruyu. Kendisi için hiçbir fark etmeyeceğini söyledi. Yalnız günün birinde Hristiyan dininin tanrısına inanmadığımı öğrenirse canıma kıyarmış. Öyle ciddi konuşuyordu ki dehşetten tüylerim diken diken oldu. İşte ilkeleri olan bir kadın olduğunu o zaman anladım. A çok kibardı. Son derece akıcı konuşmasının herhangi bir yerinde hafifçe geğirse affedersiniz demeyi unutmaz. Zarf derken A'yı inceltip zarf derdi. Hanım arkadaşlarını beni anlatırken hep Mr. Humbert diye söz ederdi. Kasaba sosyetesine girip biraz göz kamaştırsam hoşuna gider mi diye düşünüyordum. Nikah günü Ramsdale Journal gazetesinin sosyete haberleri sütununda benimle yapılan küçük bir konuşma, yanında da Charlotte'un bir kaşavada bir fotoğrafı çıkmış, arada yanlış Hazer yazmışlardı. Bu kafa karşın adından söz edilmesi Charlotte'un gönlünü okşamış, benim de kötücül bir neşeyle yılan çıngıraklarımı çıngırdatmama yol açmıştı. Ramsdale'de bulunduğu 20 ay gibi bir süre içinde Charlotte hem kilise etkinliklerine katılarak hem de Law'un okul arkadaşlarının daha kalbürüstü olanlarının anneleriyle ahbaplık ederek çok seçkin değilse de söz edilen bir kişi olmayı becermişti. Ne var ki sosyete sütununda adı ilk kez çıkıyordu. Bunu borçlu olduğu kişi ben, yazar ve kaşif Mr. Edgar H. Humbert'tim. Edgar'ı hava olsun diye eklemiştim adıma. McCoon'un kardeşi adımı ve sıfatımı not ederken neler yazdığımı sormuştu. Ona verdiğim bütün bilgiler sonunda tavus kuşlu, gökkuşaklı romanlar ve şairler üzerine kitaplar yazmıştır diye çıktı. Ayrıca Charlotte ile benim birbirimizi yıllardır tanıdığımız ve benim ilk kocasının uzak bir akrabası olduğumu da eklemişti. Ben yalandan onunla 13 yıl önce bir serüvenimiz olduğunu ima etmiştim gerçi ama bunu basmamışlardı. Charlotte'a sosyete sütunlarında bazı yanlışlar bulunması gerektiğini, bunun ayrı bir çeşitli katacağını söylemiştim. Biz gene meraklı hikayemize dönelim. Kiracılıktan aşıklığa yükselince sadece hoşnutsuzluk ve hınç duygularına mı kapılmıştım? Hayır. Mr. Humbert içine düştüğü çıkmazın ona belli bir zevk, belli belirsiz bir aşktaşlık duygusu vermediğini söylerse yalan olur. Kınından sıyırmış tetikte beklediği kalleş kamasının sırtına nazlı mı nazlı bir pişmanlık nakışı işleniyordu. Oldukça yüzüne bakılır da olsa budala bir kadın olan Mrs. Hayes'in kilisenin bilgeliğine ve üyesi bulunduğu kitap kulübüne duyduğu körü körüne inancı, güzel konuşma özentilerini, o kolları ayva tüylü, tapulası 12 yaşındaki küçüğe gösterdiği sertlik ve aşağılamayı unutacağını, eli elime değdiği anda acınacak derecede şaşkına dönen bir yaratık haline geleceğini kim bilebilirdi? Lolita'nın odasının eşiğinde ilk kucaklaşma girişimim gerçekleştiğinde titreyerek ''Hayır, hayır yapma rica ederim'' diye geri çekilmiş odaya kaçmıştı. Söz konusu değiştik, onu güzelleştirmişti de. Çarpık gülümsemesi birdenbire sevdiğine tapan bir kadının ışıl ışıl gülümsemesine dönüşmüştü. Şaşkınlıkla fark ettim ki bu yumuşak, ıslak gülümsemede Law'un dondurmacıda yeni bir tatlıya gözlerini dikmiş, bakar ya terziden yeni çıkmış bağlı elbiselerini hayranlıkla seyrederken takındığı o aklı bir karış havada neredeyse kaçıkça güzel gülümsemeden bir şeyler vardı. Charlotte başka bir hanımla anneliğin dertleri üzerine sohbet ederken dalar gider, büyülenmiş gibi dinlerdim onu. Amerikan kadınları Allah'ım sen bilirsin anlamına neredeyse ulusallaşmış bir yüz ifadesi takınırlar ki gözlerini yukarı doğru devirip ağızlarını şöyle bir yana büzerler. Law'un da çocukça bir biçimde aynı şeyi yaptığını görmüştüm. Yatağa girmeden önce duble viskilerimizi yuvarlamıştık. Bunların da yardımıyla annesini okşarken gözlerimin önünde kızını canlandırabileceğimi umuyordum. İşte bu 1934'te küçük su pericemin içinde mini mini bir balık gibi kıvrılıp yattığı pembe beyaz göbek. Elimi sürdüğümde ya da kokladığımda kimyasal madde duygusu veren bu özene bezene boyanmış saçlar Dört direkli zivaf yatağımızda belli ışıklar altında Ölütem'in buklelerinin dokusu değilse de rengini çağrıştırabiliyordu. Capcanlı karşımda duran karıcığımı tavında dövmeye çalışırken kendi kendime hiç değilse biyolojik olarak Lolita'cığıma bundan daha yakın olamayacağını söylüyordum. Lolita'nın yaşındayken diyordum, herhalde Lotte de onun kadar arzu uyandıran bir okullu kızdı. Bir gün Lolita'nın da kızı olacak, aynı olay yinelenecekti. Lotte'nin okullu kız olarak neye benzediğini görebilmek için karıma bir sürü ayakkabı kaldırtıp, anladığıma göre ayakkabılarına bayılıyordu, altından 31 yıllık fotoğraf albümlerini çıkartırdım. Kötü bir ışıkta çekilmişti fotoğraflar. Elbiseler dökülüyordu. Ama gene de Lolita'nın vücut çizgilerinden, bacaklarından, elmacık kemiklerinden, kalkık burnundan oluşan bulanık bir ön Lolita seçiliyordu. Lotelita, Lolitian. İşte böyle. Geçmiş yılların fundalıklarını aralayıp camları puslu pencerelerden içerisinde izledim durdum. Ama geceleri soylu memeli, kunt kalçalı karım, acınası arzular ve salakça bir şehvetle dolu okşayışlarıyla beni kocalık görevime çağırdığında, batak kara ormanların eğrelti otları arasında yol alırken, boşuna izini sürdüğüm hep bir su perinciği kokusuydu. Zavallı karımın nasıl nazik, nasıl yürekler acısı olduğunu anlatamam. İnsanın başını döndürecek kadar çiğ renkli mutfağımızda otururduk. Her yanımız krom nikelaş kaplama pırıltıları saçar, tepemizde Nalburiye Kol ŞTİ'nin takvimi asılı durur, karım o şirin mi şirin kahvaltı köşemizde, Charlotte ile Humbert gerçekten okullu aşıklar olsalar, işte böyle kahve köşelerinde birbirlerine göz süzerlerdi diye düşünüyordu Charlotte. Dirseğini masanın plastik yüzeyine, yumruğunu dayanağına dayar, iç bunaltan bir sevecenlikle salamlı yumurta yiyişimi seyrederdi. Humbert'in suratı sinirli tikler içinde seyirip dursa da onun gözünde bu surat güzellikte, canlılıkta ancak beyaz emayi buzdolabımızın yüzeyinde güneşle oynaşan yaprak gölgeleriyle yarışabilirdi. Benim içten içe öfkeden kudurmam onun için aşkın suskunluğu anlamına geliyordu. Onun oldukça dar gelirine eklediğim küçük kendi gelirim gözüne müthiş bir servet gibi görünüyordu. İkimizin parası birleşince bütün orta sınıf gereksinmelerimizi karşılayabilir olmuştuk gerçi. Ama asıl neden onun gözünde benim paramın bile erkekliğimin büyüsüne bürünmesiydi. Ortak banka hesabımız güney eyaletlerindeki bulvarlar gibiydi. Öğle vakti bıçak gibi bir çizgiyle ikiye ayrılır bu yollar. Bir yanları gölge, bir yanları güneştir. Ufak bir nokta olup pembe dağlara kavuşuncaya kadar uzak giderler. Birlikte geçirdiğimiz 50 güne yılların etkinliğini sığdırdı Charlotte. Sanki aşık olduğum çocuğun annesiyle evlenerek kadına gençlik bereketi aşılamışım gibi çoktandır bir kenara bıraktığı ya da önceleri pek ilgilenmediği işleri uğraş edinmişti. Bayağı bir yeni gelin hamaratlığıyla yuvasını güzelleştirmeye girişmişti. Evin her köşesini ezbere biliyordum. İskemlede oturup Lolita'nın koşup durduğu yerlerin haritasını aklıma çizdiğim günlerde bu evle, bu evin bütün çirkinliği, pisliğiyle bir çeşit duygu ortaklığı kurmuştum. Zavallı yapının, Charlotte'un planladığı sarının değişik tonlarında badana, boya banyosu ya da cicibicileştirme gibi köktenci yeniliklere nasıl ayak dirediğini sezer gibiydim. Tanrı'ya şükür o kadarına kalkışmadı ama pencere gölgeliklerini sabunlu sularla yıkamak, panjur kanatlarını parafinlemek, yeni storlar ve perdeler satın almak, beğenmeyip geri vermek, gene yenilerini almak gibi konularda korkunç bir enerji harcadığı da bir gerçekti. Bir kuruntu, bir kuruntu, dudak büzmeler, kaş çatmalar, kendi kendine gülümsemeler, hengamesi sürde gitti günlerce. Kretonla mı kaplamalıydı koltukları, çizgili pamuklu'dan kumaşla mı? Kanepelerin rengi bu arada üzerinde bir zamanlar cennet köpüğü gibi yavaşça içime doğan mutluluğun gerçekleştiği kutsal kanepenin de rengini değiştirdi. Mobilyalara yeni bir düzen verdi. Ev dergilerinden birindeki bir yazıda komodinlerle üzerlerinde duran bir örnek abajurların pekala da ayrı ayrı kullanabileceğini okumuş, yeni kararını kutlamıştı. Eviniz kişiliğinizin aynasıdır adlı kitabın hanım yazarına hayrandı. O da küçük, dik arkalıklı iskemlelerle incecik bacaklı sehpalardan nefret etmeyi görebildi. Bol camlı, geniş pencereli, koyu renk tahta kaplamalı odaların erkeksi, daha zarif pencereli, daha hafif ahşap işleriyle döşenmiş odalarınsa kadınsı olarak nitelendirilebileceğine inanç getirdi. Eve ilk taşındığım günlerde sağda solda gördüğüm romanların yerini resimli kataloglarla ev döşeme rehberleri almıştı artık. Philadelphia Roosevelt Caddesi 46-40 numaradaki bir adresten iki kişilik yatağımız için 312 adet yaylı atlas kılıflı bir şilte ısmarlamıştı. Üzerinde ne yapacaktık bilmiyorum ya eski şiltemiz bana yeterince dayanıklı ve esnek görünüyordu. Merhem kocası gibi kendisi de Orta Batı eyaletlerinin birinden gelen Charlotte bir Doğu eyaletinin göz bebeği olan Nazlı Ramsdale kasabasında daha kasabanın bütün seçkin yerlilerini tanıyacak kadar uzun süre oturmamıştı. Çayırlığın arkasındaki derme çatma, ahşap saray bozuntusu evinde oturan şen dişçiyle az çok ahbaplığı vardı. Ana caddenin köşesindeki korkunç, beyaz boyalı kolonyal evin sahibi bulunan zengin hurdacının burnu büyük karısıyla da kilisedeki bir çayda tanışmıştı. Ara sıra da karşıdaki hanımın ziyaretine giderdi. Ama evlerine gittiği, telefonlaştığı, açık hava kermeslerinde görüştüğü şık hanımlar arasında Mrs. Crabbe, Mrs. Sheridan, Mrs. McChrystal, Mrs. Knight ve başka bazıları vardı ki bunlar kasabanın daha bir oturaklı hanımlarıydı ve Charlotte'cuğumu sık sık arayıp sordukları söylenemezdi. Aslında gerçekten yakın ve art niyetsiz dostluk ilişkileri içinde bulunduğu tek çift Şili'ye yaptıkları iş gezisinden yeni dönen Farlowlardı. Gelir gelmez Chatfield'lar, Makula ve daha bir iki kişiyle düğün törenimize de katılmıştı bu Farlowlar. Hurdacı hanım ya da ondan daha kibirli olan Talbot'un karısı törene katılmamışlardı. John Farlow orta yaşlı, sessiz, kendince atletik, kendince başarılı bir spor eşyaları alım satımcısıydı. 40 mil uzaklıktaki Parkington'daki bürosu vardı. Colt marka silahımı kurşun bulup bir pazar günü ormanda yürüyüş yaparken bana silah kullanmayı öğreten de oydu. Hafifçe gülümseyerek ikinci meslek olarak avukatlıkla uğraştığını söylerdi. Charlotte'un yasal işlerinin bir kısmına da o bakıyordu. Genç denebilecek yaştaki karısı Jean, aynı zamanda büyük kuzeni de oluyordu. Uzun kollu, uzun bacaklı bir kızdı. Kocaman alacalı bulacalı çerçeveli gözlükler takar, bokser cinsi iki köpeği, sivri uçlu bir çift memesi ve bir tane de kocaman kırmızıya boyalı ağzı bulunmaktaydı. Resim de çoğunlukla manzara ve portreler yapardı. Çok iyi hatırlıyorum, bir gün kokteyllerimizi yudumlarken yaptığı bir resmi, gül pembesi bal rengi tenli yeğeni küçük Rosalie'nin izci elbisesi içindeki yeşil bereli, yeşil kemerli, saçları omuzlarına dökülen resmini övmüştüm. John da piposunu eline almış, Dolly ile, Dolly tam benim, Rosalie'nin okulda birbirlerine bu kadar hoşgörüsüz davranmalarının üzücü olduğunu ama her ikisi de kamplarından döndüklerinde birbirleriyle daha iyi geçineceklerini umduğumuzu belirtmişti. Söz okuldan açıldı. İyi yönleri de vardı, kötü yönleri de. Tabi burada alım satımla uğraşanların çoğu İtalyan azınlıktan, dedi John. Ama öte yandan da daha beteri olabilirdi, neyse ki. Keşke diye sözünü kesti Jean gülerek. Dolly ve Rosalie'nin yazı birlikte geçiyor olsalardı. Lou'nun kamptan dönüşünü canlandırdım gözümün önünde. Teni koyu kahve, sıcacık, güneşten yarı baygın, mahmur ve birden tutkudan, sabırsızlıktan ağlayacağımı sandım. Hazır işler yolunda giderken, çok yakında kötü bir kaza olacak, Miss Humbert hakkında bir iki şeyi daha anlatayım. İçindeki sahiplenme eğiliminin farkına varmamış değildim. Ama hayatımda onunla özdeş olmayan her şeyi böylesine kıskanacağı aklıma gelmemişti. Geçmişim konusunda amansız, doymak bilmez bir merak besliyordu. Geçmişteki bütün aşklarımı bir bir anlatayım, anlatırken de hepsine sövüp sayayım, üzerlerinde tepineyim, yerlere kapanıp hepsini sonsuza kadar reddedeyim, böylece geçmişimi tuzla buz edeyim istiyordum. Valeria ile olan evliliğimi anlattırırdı bana. Valeria'yı da biliyorsunuz. Ama bunun dışında Charlotte duyup da zevklensin diye yığınla metres uydurmak ya da olanları şişirmek zorunda kaldım. Tek Charlotte'u mutlu etmek için ona resimli metresler kataloğu düzdüm. Hepsinin kendilerine özgü nitelikleri olmalı, biri öbürüne benzememeliydi. Hani Amerikan dergilerinde reklamlar vardır, bir grup okullu küçük görürsünüz, ırk dengesi çaktırmadan sağlanmaya çalışılmıştır, aralarında bir tek sadece bir ama şirin mi şirin, çikolata renkli, cin bakışlı bir zenci çocuk vardır, ilk sıranın tam ortasına yerleştirilmiştir. İşte ben de öyle sunuyordum metreslerimi. Olgun ve solgun sarışınlar, ateşli kumrallar, arzu dolu kızıl saçlılar genel evde gösteriye çıkmış gibi gülümseyip kalça kıvırıyorlardı. Ne kadar yosma, ne kadar yavan olurlarsa Charlotte'un o kadar gözüne giriyorlardı. Hayatımda ne bu kadar çok itirafta bulunmuş ne de bu kadar çok itiraf dinlemiştim. İlk oynaşmasından son koca avına kadar aşk hayatım dediği şeyi anlatırken takındığı içtenlik ve sadelik tavrı ahlaki olarak benim yalan dolanla bezeli hikayelerimle taban tabana zıt olmakla birlikte arada teknik açıdan akrabalık vardı. İkimiz de aynı malzemeyi melodramlar, psikolojik çözümlemeler ve ucuz romanlar kullanıyorduk. Ben o malzemeden karakter çalıyordum. Charlotte ise üslup. Charlotte neşemi yersiz bulsa da onun ağzından merhum Harold Hayes'in kendine özgü bazı yatak alışkanlıklarını dinlemek epey eğlendirmişti beni. Ne var ki bunun dışında Charlotte'un öz yaşam öyküsü kendisi masaya yatırılıp otopsisi yapılsa ne kadar ilginç olursa o kadar ilginçti işte. Sürekli perhizlere girişmesine karşın ondan daha sağlıklı bir kadın tanıdığımı hatırlamıyorum. Lolitam'dan da çok ender söz ederdi. Solgun yatak odamızdaki bütün fotoğrafları bir kenara atıp baş köşeye yerleştirdiği sarışın erkek çocuk fotoğrafındaki bebekten çok daha ender hem de. Gene bayağılık coşkusuna kapıldığı anlardan birinde ölü oğlunun ruhunun ikinci evliliğinden olacak çocuğunun bedenine girerek yeniden dünyaya döneceğini ileri sürmüştü. Gerçi Humbert soyuna merhum Harold'un tıpkısı bir bebek katmaya hiç de niyetim yoktu. Lolita'yı biraz da yasak bir baba, kızı aşkının verdiği zevkle kendi kızım sayıyordum artık. Ama uzunca sürecek bir gebeliğin derli toplu bir sezaryen ameliyatının ve doğum sonrasının başka ufak tefek sorunlarının belki de önümüzdeki ilkbaharın tümünü alacağını, bana da haftalar boyu Lolita'mla baş başa kalma fırsatı sağlayacağını aklımdan geçiriyordum. Süpericiğim hiç karşı koymayacaktı. Öyle bir uyku hapı ziyafeti çekecektim ki ona. Charlotte tek kelimeyle nefret ediyordu kızından. Bana en acımasızca gelen de neydi biliyor musunuz? Chicago basımı gerizekalı bir kitap, çocuğunuzun gelişim rehberi bulmuş, bunun içindeki bütün anket sorularını hiç üşenmeden birer birer cevaplamıştı. Bu abuk sabuk şey yıllara bölünmüştü. Annelerin çocuğun her doğum gününde bir çeşit hal ve gidiş raporu verilmesi isteniyordu. Lou'nun 12. doğum günü olan 1947 ocağında Charlotte Hayes, kızlık adı Becker, çocuğunun kişiliği başlığı altında kümelenmiş 40 kadar kişilik özelliğinden 10 tanesinin altını özenle çizmişti. Saldırgan, taşkın, güç beğenir, sabırsız, sinirli, Aşırı meraklı, kayıtsız, olumsuz, altı iki kere çizilmişti ve inatçı. Geriye kalan neşeli, arkadaş canlısı, enerjik ve benzeri gibi 30 kadar kişilik özelliği es geçirmişti. Gerçekten deli ederdi insanı bu kadın. Loğucuğumun evin dört bir yanına dağılan, dağılıp da oldukları yerde küçük, uykulu tavşancıklar gibi kala kalan eşyalarını görmesin, deli gibi üzerlerine saldırır, yumuşak başlı karıcığımla başka zamanlarda hiç tanık olmadığım bir hışımla sağa sola fırlatırdı. Ne bilsin kadıncağız, midem bozulup da yaptığı türlü çeşit sosları adam etmeye çalışıyordum. Kiliseye giderken ona eşlik edemediğim bir günde onu Lolita'nın bilek zincirlerinden biriyle aldattığımı. Hele bir uçumsu sevgilimin mektuplarına gösterdiği tepki. Anneciğim, humcuğum, umarım iyisinizdir. Şekerler için çok teşekkür ederim. Ben, üstünü çizip yeniden yazmış, süveterimi ormanda kaybettim. Burada son günlerde havalar soğuk. Vakit geçiriyorum. Sevgiler, Dolly. Aptal çocuk dedim Sis Humbert. Vakit geçiriyormuş. İyi vakit geçiriyorum diye yazacağı yerde. Süveteri de saf yündendi. Hem lütfen şeker göndermeden önce bana sorsan iyi edersin. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Hazer. Hazer. Edgar. Edgar. Lotelita. Lotelita. Lotişen. Lolitcen. Roosevelt. Roosevelt. Philadelphia. Philadelphia. Mrs. Gray. MRS.GRAVE. Sheridan. SERIDAN. McChrystal. MCCRESTAL. Knight. KNIGHT. Farlow. FARLOW. Chatfield. CHATFIELD. Colt. COLT. Dolly. DOLLY. Chicago. SHIKAGO. Baker. BECKER. Ayrım sonu sayfa 95.